Ayrım 13. Sayfa 61. Dört. İki paradigma arasında çelişki zamanı. Batı dışı uygarlıklar iki paradigmanın zamanını yaşamaktadırlar. Kendi paradigmaları ve büyük bilimsel devrimlerden doğan paradigma. Parantez, Foucault'un deyişiyle modern episteme. Birbirine bu kadar karşıt modellerin çarpıştığı bir dünyada yaşayan insan, saçma davranışlarda bulunma tehlikesiyle karşı karşıya kalmadan bu duruma nasıl razı olabilir? Her yanından gelen dalgalara nasıl set çekebilir? Aslında iki paradigmanın çatışması ontolojik, psikolojik ve estetik uyumsuzlukların temeli olduğu kadar gelenekle modernliği karşı karşıya getiren çelişkilerin de temeli olduğuna göre parantez bakınız 3. bölüm bir yanda değişim, niteliksel sıçrama, ilerleme ve dönüşüm, öte yanda sosyolojik ağırlık, geleneksel cansızlık, köhneleşme ve kavga ideolojisi. Bu iki paradigma arasında yalnızca her türden farklılıklar değil, aynı zamanda tarihsel olarak tersten bir simetri vardır. Örneğin Budizm ile Hristiyanlık arasında bir karşılaştırma yaparken Octavio Paz, birbirini izleyen evrelerini karşılaştırarak ve gelişmelerin ters yönde olduğunu göstererek çok ilginç bir sonuca varmaktadır. Budizm, Brahman Ortodoksluğuna karşı bir tepki olarak doğduysa da, kısa sürede bir felsefeye, parantez, Sarvastiyad'ın küçük taşıyıcı ekolüne, sonra Mahayana'nın yarattığı büyük eserlerle bir metafiziğe ve nihayet tantrizmle ritüelist bir dine dönüşmüştür. Buna karşılık Hristiyanlık yolu tersine kat etmiştir. Doğuşunda zaten bir selamet dinidir. Kilise babalarıyla bir felsefe yaratmış, sonra bir metafiziğe dönüşmüştür. Bunun ardından gelen reformlarla, parantez, yani batıda ortaya çıkan paradigma değişiminin başlangıcıyla, metafizikten eleştiriye ve ritten ahlaka geçer. Hristiyanlığın son evresi protestanlıktır. Oysa Budizmin son aşaması tantrizmdir. İlkinde cisimleşmeden cisimsizleşmeye, ikincisinde ise cisimsizleşmeden suretlerin cisimleşmesine doğru bir hareket vardır. Başka bir deyişle Hristiyanlık bedenle olan ilişkisinde bir ayırma tavrı benimserken, Budizm tantrizm biçimini alarak bedenle ruhun birleşmesinin doktrini olmuştur ve somut ve reel olarak ritler dahilinde gerçekleşmesi gereken tensel ve ruhsal bütünsel bir deneyi öğütlemektedir. İster ayrılma, ister birleşme biçiminde olsun, ister ruhsal bir bireyleşme, ister ayrılma, ister birleşme biçiminde olsun, ister ruhsal bireyleşme, ister öznelcilik biçiminde olsun, bedenle, ritle ve ahlakla ilişkisinden ister soyut, ister somut ilişkiler içinde olsun, böylesi çok farklılık bir paradigma değişimine işaret etmekte ve sonuç olarak kökten karşıt iki dünyanın bağdaşmazlığının altını çizmektedir. Oysa bu uyumsuzluk doğulular tarafından ancak 19. yüzyılda, özellikle sömürgece yayılma çağında ve Batı'nın sanayi gücüyle karşılaşıldığı zaman anlaşılmıştır. Bu meydan okumaya karşı tepkiler çeşit çeşit olmuş ve farklı evreler geçirmiştir. Burada İslam dünyası örneğini alalım. İslam dünyasının Batı hegemonyasının bilincine varışının iki dönemde gerçekleştiğini gözlemliyoruz. Yeniden doğuş, parantez, nahta ve devrimler çağı, parantez, sevre. Muhammed Arkun'a göre ilk evre 19. yüzyıl sonundan 1950'ye kadar yayılır. ikinci evre halen sürmektedir ve belki de İran İslam Cumhuriyeti ile son noktasına varmıştır. İslam dünyası bu yeni meydan okumaya nasıl karşı koymuştur? Müslümanları ilk etkileyen şey geç kalışın gerçekliği olmuştur. 1880'lerden itibaren bu konu geniş bir Müslüman düşünürler yelpazesini besleyecektir. 1884'te Paris'te İranlı Cemalettin Esat Abadi, namı diğer Afgani, parantez 1839-97 ve Mısırlı Muhammed Abduh, parantez 1849-1905 tarafından kurulan Ürvetül Vuska, parantez Çözülmez Bağ adlı Arap gazetesinin değişmez konularından biri olacaktır. Bu gazete Müslümanları taassuba, fanatizme, toplumsal hareketsizliğe karşı mücadele etmeye, İslam topraklarındaki Batı hegemonyasına karşı savaşmaya davet edecektir. Panislamizm, kaynaklara dönüş ve İslam Rönesans fikri buradan gelmiştir. Bu dergide ele alınan büyük temalar daha sonra Abduh'un yakınlarında olan Reşit Rıza, parantez 1865-1935 tarafından reformist dergi El Menar'da, parantez Kahira 1898. Suriyeli Abdurrahman El Kevakibi, parantez 1854-1902 ve birçok başka düşünürlerle birlikte işlenecektir. Bu temalarda iki eğilim ayırt edilir. Öz eleştiri, parantez geç kalış teması. Ve Müslümanlar bu kadar çok yenilginin acısını yaşıyorlarsa, bunun hakiki dini yozlaştırıp İslam'ı tersten giyilmiş bir kürke çevirmelerinden ötürü olduğu fikrini doğrulama çabası. Cemalettin bu yenilenmenin öncüsü olacaktır. 8 Kasım 1872'de Kalküta Albert Hall'daki bir konferansta konunun özünü temas etmiştir. Osmanlı hükümeti ve Mısır hidivliği 60 yıldır hiçbir şey elde etmeden bilimsel okullar açıyorlar. Çünkü bu okullarda felsefe öğretilmiyor. Felsefe kafa yoksunluğu diğer bilimsel dallarda bir sonuca ulaşamamalarına neden oluyor. Felsefi kafayla donanmamış bir halk, özel bilim kollarından habersiz dahi olsa, bu felsefi kafa sayesinde değişik bilimsel alanlarda bilgilenmeye hazır olabilir, diyoruz. Cemalettin, felsefi kafa terimiyle yeni kafayı kastetmektedir. Yani bilimsel kafayı. Bütün gece boyunca bir petrol lambasının önünde çömelen Müslüman düşünürlerin kendilerine neden hiçbir zaman üstü örtüldüğünde bu lamba neden tutuyor sorusunu sormadıklarını hayret eder. Kısacası onları meraksızlıkla, vurdumduymazlıkla, her şeyi bulanıklaştıran bilinçsizlikle suçlar. Çünkü Batılılar bizim memleketlerimize yalnızca silahlarının gücüyle girmezler. Aynı zamanda tam bir bilimsel yenilik şebekesiyle gelirler. Telgraf hatları, fotoğraf aletleri, mikroskoplar ve teleskoplar. İbn Sina'nın Kitabul Şifasında ya da Şihabettin Sühreverdi'nin Hikmet el İşrakında sözü edilmiyor diye bütün sorunları bir kenara atmamız olacak iş midir? Mısırlı Abduh, Hintli Muhammed İkbal, parantez 1876-1938, Suriyeli El Kevakibi, parantez 1854-1902 gibi diğer düşünürler geri kalmışlık ve cansızlık konularını ele almak için Batı'dan devraldıkları evrim ve ilerleme fikirlerini bu konularının karşısına çıkarlar. İslam tarafından en beter şey olarak yasaklanmış olan yenilik yapma fikri yeniden değer kazanacak. Uzun süredir kapalı olan içtihat, parantez kişisel hüküm verme çabası kapısının açıldığını söylenecektir. İlerleme fikrinin Kur'an'da zaten zımni olarak bulunduğunu söyleyle ilerlemeyi haklı çıkarmaya kadar gidilecektir. Geçmişte geçmişten katı bir kopuşla uzaklaşmayı dileyen nadir düşünürler dışında tepkilerin çoğu suret düşmanlığına özen göstereceklerdir. Örneğin Cemalettin gibi biri birçok temel noktada Renan'la mutabık olmakla birlikte panislamizmin militan öncülüğünü yapmaktan da geri kalmayacaktır. Her tarafından Bergson ve Nietzsche akan bir ikbal, ilerlemeyle Kur'an'ı uzlaştırmak için akıl almaz zihinsel cambazlıklar yapacaktır. Abduh gibi biri ilk İslam'ın altın çağında örnek modeller arayacaktır. İslam masumdur, yozlaşmış olan Müslümanlardır. İslam tersten giyilmiş bir kürktür. Ters yüz edin, her şey yoluna girecektir. Ve bu ilk karşılaşma evresinde düşünürler sorunun öneminin bilincinde olmakla birlikte epey muğlak kalırlar. Çöküşün belirtilerini hissedip gerilemeyi görürler ama hem de bu ilerlemeyi frenleyen şeyleri korumak istemektedirler. Günah keçileri aranmakta, temeli din olan paradigmanın eleştirilmesi yerine dine vücut veren kurumlar sorun edilmektedir. İslam hastalandıysa bunun nedeni her tarafa taassup ve nifak tohumları saçan cahil sarıklıların bilgiyi sadece kendilerine vergi bir şey haline getirmeleridir. Fakat yeni paradigmanın ancak eski paradigmanın aleyhine kurulabileceği gerçeği yadsınmaktadır. İslam'ın bilimle bağdaşmaz olmadığını, hatta bilimin İslam'ın kapsamı içinde olduğunu söylemek, ne İslam'ın sorununu ne de bilimin sorununu çözmektedir. Çünkü ikisi arasında birbirlerine indirgenmemelerinden oluşan çukur bir saha vardır. İslam'ın mitselliğinden uzaklaştırırken bilimin dilini yeniden kutsallaştırmakla eşdeğerdir bu. İslam'ın yeniden ortaya çıkışı ilk biçimiyle gerçekleşebileceği mümkün kabul edilse bile 400 yıldan da fazla bir süredir bilimsel devrime olanak veren bu epistemolojik altüst oluşun elinin tersiyle silemeyecektir. Dünyanın en büyük iyi niyetiyle bile yapılsa. Yeniden doğuş döneminde (Nahta) devrimler dönemine (Sevre) geçildiğinde şeyler sicil değiştirir. Bu iki dönem arasında hem süreklilik hem de süreksizlik vardır. Süreksizlik dildeki değişime bağlıdır. Çünkü bu evre her şeyden önce ideolojiktir. Arkun'un yerinde tespitiyle söz konusu olan bilimsel düşüncenin çaba gösterdiği gibi nesnel gerçeği kavramaktan ziyade tahammül edilmez olduğu yatkısına varılan varoluş koşullarını daha arzu edilir ülküsel koşullara dönüştürmektedir. Başka bir deyişle, önceki dönemde özellikle kültürel uyuşukluğa karşı militanlaşan eleştirel düşünce evresi, epistemolojik görevinden uzaklaşıp kuru bir şekilde sosyolojikleşmektedir. İlk sorgulamalardaki tazeliğin yerini hazırlop cevaplar almakta, ilk zamanlardaki eleştirinin yerine kavga ideolojisi oluşturmaktadır. Ama bu iki dönem arasında süreklilik de vardır. Çünkü asliyet, asalet teması, örnek modeller, ilk Müslümanlar, geri dönüş teması, Kur'an'daki her şeyi bilen mucizevilik, kısacası zamanında Nahta düşünürlerinin muhayyelesinde kaynaşan bütün İslam mitolojisi akıl almaz boyutlara varır ve entegrizmin de yardımıyla bütün terörü ve sefaletiyle kolektif bilinçaltı patlamasına tanık oluruz. Peki bu iki evre arasında ne olup bitti? Bence ikisi arasında yeni paradigma içselleştirildi ama yetersiz ve sapkın bir şekilde. Açıklayayım. Nahta düşünürleri, İslam'a olan sevgileri ve iki yanlılıklarına rağmen yine de temel soruları sorarlar. Karşılaştırırlar, uyumsuzluğun farkındadırlar. Gerçek sorunlara parmak basarlar ve özellikle hınç duyan insanlar olmamaya çalışırlar.